Ayrım 43, 3. İkiz, Ken Follett, sayfa 524, 57. Bölüm. Onu yere sermeyi bildin, kim bu piç dedi Steve. Bu Harvey Jones işte dedi Jeanne, Barrington Jones'un oğlu. Steve kulaklarına inanamadı. Barrington 8'lerden birini kendi oğlu gibi büyütmüş demek, olur şey değil. Jeanne yerde baygın halde yatmakta olan gövdeye bakarak şimdi ne yapacağız dedi. İlk iş, neden şu telefona yanıt vermiyoruz? Jeanne anında ahizeyi kaldırdı. Arayan Liza'ydı. Jeanne herhangi bir girişe gerek duymadan, aynı şey neredeyse benim de başıma gelecekti dedi. Ah olamaz, hem de aynı herif. Ah inanmıyorum, oraya gelmemi ister misin? Teşekkürler, çok sevinirim. Jeanne telefonu kapattı. Yere fırlatılmaktan her tarafı ağrıyordu Harvey'in. Zorla tıkaçla kapatmak istediği ağzı yanıyordu. Ağzında hala onun kanı vardı. Bir bardak su doldurdu. Ağzını çalkaladıktan sonra mutfak evyesinin içine tükürdü. ''Burası bizim için çok tehlikeli olabilir Steve'' dedi. ''Karşımızdaki insanların çok güçlü dostları var.'' ''Biliyorum. Bizi öldürmeye kalkışabilirler. Şunu anlatsana bana.'' Bu konuda hiçbir şey düşünmek istemiyordu. Korkudan dehşete kapılmamalıyım dedi içinden. Bildiklerimi kimseye söylemeyeceğime söz versem bile beni rahat bırakacaklarını düşünebiliyor musun? Steve bir süre ölçüp biçtikten sonra hayır düşünemiyorum dedi. Ben de düşünemiyorum. Bu kavgayı sürdürmekten başka seçeneğim yok benim. Merdivenlerden ayak seslerinin duyulmasıyla Mr. Oliver'ın başını kapıdan içeri uzatması bir oldu. ''Burada ne oldu yahu?'' dedi. Önce yerde baygın halde yatan Harvey'e, ardından Steve'e baktı. Sonra gene öbürüne çevirdi başını. ''Aman tanrım, olur şey değil.'' dedi. Steve, Jeanne'nin Levi's pantolonunu yerden alarak ona uzattı. Jeanne pantolonu aceleyle giyerek çıplak bacaklarını örttü. Mr. Oliver farkına vardıysa da incelikli insandı, dikkatli konuşmasını bilirdi. ''Philadelphia'daki bu olmalı.'' dedi. ''Onu erkek arkadaşına benzetmiş olmana hiç şaşmadım. İkiz olmalılar.'' ''Steve, onu ayılmadan sımsıkı bağlamak istiyorum.'' dedi. ''Sende ip var mı Jeanne?''
''Bende biraz elektrik kablosu bulunur.'' dedi Mr. Oliver. ''Alet çantasını getireyim.'' diyerek odadan çıktı.
Jeanne sevinç içinde Steve'e sarıldı. Bir karabasandan uyanmış gibi hissediyordu kendini. ''Onu sen sandım.'' dedi. ''Tıpkı dünkü gibi oldu. Ama bu kez paranoyaya tutulmuş gibi değildim. Bu defa haklıydım.''
''Şifreli konuşalım.'' dedik ama hiç vakit olmadı.
''Öyleyse şimdi öyle konuşalım. Geçen pazar tenis kortunda bana doğru yaklaşırken ben de biraz tenis oynarım.'' dedin.
''Sen de bana büyük bir alçak gönüllülükle madem ki tenisi biraz oynuyorsun, öyleyse sen benim kümemden değilsin.'' dedin.
İşte şimdi oldu. Birimiz ilk tümceyi söyledikten hemen sonra öbürümüz ikinci tümceyi söyleyebilmeli.
Anlaştık.
Mr. Oliver alet çantasıyla döndü. Harvey'i sırt üstü yatırarak ellerini bağlamaya başladı. Avuç içleri birbirine yapışacak biçimde bağlarken serçe parmaklarını serbest bırakmıştı.
Steve, neden ellerini arkadan bağlamıyorsun diye sordu.
Mr. Oliver utanarak,
''Neden böyle yaptığımı söylersem umarım beni bağışlarsınız. Çişi geldiğinde pipisini tutabilsin diye böyle yapıyorum.'' dedi. ''Bunu ben Avrupa'da savaş yıllarında öğrendim.''
Sonra Harvey'in ayaklarını bağlamaya başladı.
''Artık bu heriften size hiçbir zarar gelmez. Ön kapı için ne yapmayı düşünüyorsunuz?''
Jeanne kapıyı da fena halde dağıttım diyen Steve'e bakıyordu.
''En iyisi ben bir marangoz çağırayım.'' dedi.
Mr. Oliver, avluda birkaç parça gereksiz tahtam olacaktı dedi. Bu gece kapıyı kilitleyebilmemiz için onları çakarım. Yarın da kapıyı bir güzel onaracak birini buluruz nasıl olsa. Jeanne adama karşı sonsuz bir şükran duygusu içinde teşekkür ederim. Bu iyiliğinizi unutmayacağım dedi.
Bir şey değil. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana böyle ilginç bir olay başımdan geçmedi.
Size yardımcı olayım dedi Steve.
Mr. Oliver başını iki yana sallayarak, ''Sizin şimdi tartışacağınız bir sürü sorun var. Bunu rahatça görebiliyorum. Salam gibi bağlı şu herifi polise bildirecek misiniz? Onu tartışın önce.''
Onların yanıtını beklemeden alet çantasını yerden aldı ve merdivenlerden indi. Jeanne kafasını iyice toparlamıştı.
''Yarın Genetico 180 milyon dolara satılacak. Proust da başkanlığın peşine düşmüş olacak. Bu arada ben işimi kaybettim. Adım sanım yok oldu. Bir bilim kadını olarak bir daha asla çalışamayacağım. Ama elimdeki bilgiler sayesinde her iki durumu da tersine çevirebilirim.
Bunu nasıl yapacaksın?
Başımdan geçenleri bir basın bildirisiyle açıklayabilirim.
Kanıt gibi şeylere de gereksinmen olmayacak mı?
Sen ve Harvey'den daha çarpıcı kanıt mı olur? Özellikle de seni onunla birlikte televizyona çıkarabilirsek.
Öyle ya, 60 dakika ya da başka bir programa, ben buna varım.
Steve'in yüzü yine asıldı ama bakalım Harvey böyle bir şeye yanaşmak ister mi?
Kolu bacağı bağlı bir halde filmini çekebilirler, sonra polisleri çağırırız, onlar da aynı şeyi yaparlar.
Steve başıyla onu onayladı. Ancak bir sorun var. Lansman ile genetik o satış işini bir sonuca bağlamadan harekete geçmek zorundasın. Ellerine para geçince bizim ortaya çıkardığımız kötü ünlerine karşın işin içinden kolayca sıyrılabilirler.
Bir iki saat içinde televizyonla nasıl ilişki kurabileceğini anlayabilmiş değilim. Ayrıca Wall Street Journal'ın yazdığına göre adamların yarın sabah bir basın toplantıları varmış.
Galiba bizim de bir basın toplantısı düzenlememiz gerekiyor.
Steve parmaklarını şaklatarak buldum dedi. Onların basın toplantılarına gizlice biz de katılırız.
Öyle ya dediğini.
Ardından da Lansman'ın adamları evrakı imzalamaz. Satış işi de suya düşer.
Böylece Barrington milyonlarına kavuşamamış olur.
Jim Proust da başkanlık seçimlerine katılamaz.
Biz kafadan çatlak olmalıyız dedi Steve. Onlar Amerika'nın en nüfuzlu insanları. Biz burada oturmuş onların partilerini dağıtmaktan söz ediyoruz.
Mr. Oliver kapıyı onarmaya başladığı için aşağıdan çekiç sesleri duyuluyordu Jean'i.
Biliyorsun onlar zencilerden nefret ederler dedi. Bütün bu yok iyigenler, yok ikinci sınıf Amerikalılar zırvası tamamen bir yasalar topluluğu bence. Onlar beyazların üstünlüğüne inanmış insanlar. Modern bilimleri zırh olarak kullanıyorlar. Amaçları Mr. Oliver'ı ikinci sınıf vatandaş yapmak. Hepsinin canı cehenneme. Bu olanlara seyirci kalmaya hiç niyetim yok benim.
Steve ama belli bir plan içinde hareket etmeliyiz demek gereğini duydu.
Tamam haydi bakalım dedi Gene. Önce Genetigo basın toplantısını nerede gerçekleştiriyor onu öğrenmeliyiz.
Büyük olasılıkla Baltimore otellerinden birinde.
Gerekirse bütün otellere telefon ederiz.
Otelde bir oda da ayırtmalıyız.
Bu iyi fikir. Sonra nasıl olsa basın toplantısına gizlice girer ve konferansın tam ortasında ayağa kalkarak orada bulunan basın topluluğuna hitaben bir konuşma yaparım.
Konuşmana izin verirler mi bakalım?
Basın bildirisini hazırlar da giderim oraya. Ardından Harvey ile birlikte sen girersin içeriye. İkizlerin resmi o kadar güzel çıkar ki bu yüzden bütün kameralar üzerinize üşüşür.
Steve kaşlarını çatarak beni ve Harvey'i oraya getirterek neyi kanıtlayacaksın dedi.
Tek yumurta ikizleri olduğunuz için sizin oradaki etkileyici dramatik varlığınız gazetecilerin peş peşe sorular sormasına neden olacaktır. Böyle olunca da çok geçmeden ayrı ayrı anneler tarafından büyütüldüğünüzü anlayacaklar. Bunu öğrenince tıpkı benim gibi onlar da bu taşın altında neler yattığını merak edeceklerdir. Başkan adaylarının geçmişini nasıl da deştiklerini bilirsin.
İki değil, üç olsa daha iyi dedi Steve. Ötekilerden birinin daha gelmesini sağlamamızı istemez miydin?
Deniriz, onları da çağırırız. Bir bakarsın hiç değilse biri gelmiş olur.
Harvey yattığı yerde inleyerek gözlerini açtı. Jean'i onu neredeyse unutmuştu. Başını çevirerek dik dik baktı ve umarım hala canı yanıyordur dedi içinden. Ama o kadar da kinci olduğu için kendini suçladı.
Öylesine fena vurdum ki belki de bir doktora görünse iyi olurdu dedi.
Harvey çabucak kendine geldi. Beni çöz kahpe orospu dedi.
Jean'i doktoru unut gitsin dedi.
Hemen çöz beni yoksa yemin ediyorum serbest kalınca senin o memelerini usturayla doğrayacağım.
Jean'i onun ağzını tabak beziyle tıkadıktan sonra kapa çeneni Harvey dedi.
Steve dalgın dalgın onu eli kolu bağlı olarak gizlice otele sokmak çok ilginç olacak dedi. Aşağıdan Mr. Oliver'la selamlaşan Lisa'nın sesi geliyordu. Az sonra blue jean pantolonu ve ağır Doc Marten botlarıyla içeri girdi. Steve ve Harvey'e baktıktan sonra aman tanrım doğruymuş dedi.
Steve ayağa kalkarak bir sıra insan içinden seçtiğin kişi bendim ama sana tecavüz eden o dedi.
Jean'i açıklamak gereğini duydu.
Harvey sana yaptığını bana da yapmaya kalkıştı. Ama Steve tam zamanında kapıyı kırarak içeri girdi de. Lisa yerde yatmakta olan Harvey'e doğru yaklaştı. Gözlerini dikerek uzun uzun ona baktı. Sonra iyice düşünerek ayağını geri çekti ve olanca gücünü kullanarak kaburga kemiklerinin üzerine çizmesinin burnuyla bir tekme attı. Acıdan kıvranan Harvey'in inlediği duyuldu. Lisa aynı şeyi bir kez daha yineledi ve başını iki yana oynatarak ''Vay be, insanın içi rahatlıyor.'' dedi. Jean'i Lisa'ya o günkü gelişmeleri anlattı. Lisa büyük bir şaşkınlık içinde ''Ben uyurken meğer neler olmuş?'' dedi. ''Steve, sen bir yıldır Johns Falls Üniversitesi'nde çalışıyorsun Lisa. Barrington'ın oğluyla hiç karşılaşmamış olmana çok şaştım doğrusu.'' dedi.
''Barrington meslektaşlarıyla pek ahbaplık kurmaz.'' dedi Lisa. ''Çok ünlü biridir o. Bugüne dek kimsenin Johns Falls Üniversitesi'nde Harvey'i görmemiş olması çok doğal.''
Jean'i basın toplantısını dağıtma tasarılarıyla ilgili ayrıntılı bilgi verdi. ''Oraya yapay döllerden birinin daha gelmesiyle kendimizi daha güvende hissederiz.'' diyorduk.
''Şimdi Per Erikson öldü. Dennis Pinker ile Murray Cloud Codes'teler ama gene de üç olasılık kalıyor geriye. Boston'da oturan Henry King, New York'ta oturan Wayne Stadler ve kesin kes bilmesek de büyük olasılıkla Buffalo ya da Sacramento'da veya Houston'da yaşayan George Tassol. Onların hepsini bir kez daha deneyebiliriz. Bende hepsinin telefon numaraları var.''
''Bende de var.'' dedi Jean'i. ''Steve vaktinde yetişebilirler mi acaba?'' dedi.
''Uçak servislerine telefon ederek durumu öğrenebiliriz.'' dedi Lisa. ''Senin bilgisayarın nerede Jean'i?''
''Çalındı.''
''Benim powerbook'um çantamda, onu alıp getireyim.''
Lisa odadan çıkınca Jean'i bu kadar kısa bir süre içinde uçakla Baltimore'a gelmeleri için onları ikna etmek oldukça zor olacak. ''Bu durumda uçak biletlerinin parasını ödeyeceğimizi önerelim onlara. Kredi kartımın bunu karşılayabileceğini hiç sanmıyorum ama.'' dedi.
''İvedi durumlarda kullanmam için annemin bana verdiği bir American Express kartım var.''
Jean'i kıskandı.
''Ne iyi annen var.'' dedi.
''İşte bu doğru.''
Lisa döndü ve bilgisayarını Jean'in modem hattına bağladı.
''Bir dakika.'' dedi Jean'i. ''Aramızda bir de iş bölümü yapalım.''
58. Bölüm. Jean'i basın bültenini yazdı. Lisa bilgisayarından Worldspan'a ulaşarak uçak saatlerini kontrol etti. Steve de bir sarı sayfalar rehberi bularak başlıca büyük otellere telefon etmeye başladı. Her seferinde acaba otelinizde Genetico şirketi ya da Lanzmann için tasarlanmış bir basın toplantısı var mı diye soruyordu. 6. denemeden sonra basın konferansının otelde yapılmayacağı fikrine vardı. Bir lokantada ya da bir gemi güvertesi gibi egzotik bir yerde de yapılabilirdi. Belki de bu iş için Genetico'nun kentin tam kuzeyine düşen genel merkezinde yeterince geniş bir salonları bile bulunabilirdi. 7. telefonunda bir resepsiyonist imdadına yetişti.
''Evet, öğleyin Regency Room'da efendim.''
''Harika.'' dedi Steve. Jean'i merak içinde başını ona doğru çevirince Steve her şey yolunda der gibi baş parmağını havaya kaldırdı. ''Acaba bir gece için bir oda ayırtabilir miyim?'' dedi.
''Sizi rezervasyona bağlıyorum, lütfen ayrılmayın.''
Parasını annesinin American Express kartıyla ödeyerek bir oda ayırttı. Telefonu kapatırken Lisa,
''Henry King'i buraya getirebilecek 3 uçak var.'' dedi. ''Hepsi de US Air'a ait. Uçaklar saat 6.20, 7.40 ve 9.45'te kalkıyorlar. Hepsinde de yer var.''
9.45 uçağından bir yer ayırt dedi Jean'e. Steve kredi kartını Lisa'ya geçirdi. O da ayrıntıları tıkırdattı. Jean'e,
''Onu buraya gelmeye nasıl ikna edeceğimi hala bilmiyorum.'' dedi.
''Onun öğrenci olduğunu, bir barda çalıştığını söyledindi ya.'' dedi Steve.
''Evet öyle.''
''Paraya gereksinimi var onun, bir de ben deneyeyim, numarası kaçtı.''
Jean'i telefonu ona verdi, adı Hank dedi. Steve numarayı çevirdi ama telefona çıkan olmayınca keyfi kaçtı ve başını iki yana sallayarak ''Evde yok.'' dedi. Jean'i bir süre süngüsü düşük bir halde bekledi, ardından parmaklarını şaklatarak ''Belki de şu anda barda çalışıyordur.'' dedi. Numarayı Steve'e verdi, o da hemen aradı. Telefona İspanyol aksanıyla konuşan bir adam çıktı.
''Burası Blair Not.''
''Hank'le konuşabilir miyim?''
adam kızdı.
''Şu anda çalıştığını bilmiyor musun?'' dedi.
Steve Jean'i'ye dönerek güldü ve ağız hareketiyle orada olduğunu anlatmaya çalıştı. ''Ama çok önemli, onu fazla meşgul etmem.'' Az sonra hattan tıpkı Steve'inkine benzer bir ses duyuldu.
''Evet, kimsin?''
''Merhaba Hank, adım Steve Logan. Seninle ortak yanlarımız var, biliyor musun?''
Bir şey mi satmaya çalışıyorsun?
Senin annenle benimki her ikisi de bizler doğmadan önce Aventine Kliniği denilen bir yerde tedavi görmüşler. Bunu ona da sorabilirsin.
Ne olmuş?
Lafı uzatmadan sana kısaca anlatayım. Bu klinik aleyhinde 10 milyon dolarlık bir tazminat davası açıyorum. Davaya benimle birlikte senin de katılmanı çok isterdim.
Uzun bir duraklama oldu. Bu konuda ciddi olup olmadığını bilmiyorum arkadaş. Ama ciddi olsan da olmasan da böyle bir dava açacak kadar param yok benim.
Senden para istemiyorum. Tüm mahkeme giderlerini karşılarım ben.
Öyleyse neden telefon ediyorsun bana?
Yanımda sen de bulunursan davam daha da güç kazanmış olurdu.
Sen şu konuyu tüm ayrıntılarıyla bana.
Sorun da bu ya, senin burada Baltimore'da bulunmanı istiyorum. Stouffer Oteli'nde yarın öğleyin. Dava açmadan önce bir basın toplantısı düzenliyorum. Orada senin de görünmen iyi olur.
Baltimore'a gitmek isteyen kim? Honolulu mu bu?
Ciddi ol ulan. US Air'in 9.45 uçağında Logan tarafından senin için bir yer ayırtıldı. Bilet paran da ödendi. İstersen uçak şirketinden öğrenebilirsin. Yapacağın tek şey uçağa binmek, o kadar.
O 1 milyon doları benimle kırışmayı mı öneriyorsun yani?
Yo, hayır. Senin tek başına eline geçecek olan 10 milyon.
Onları ne için mahkemeye veriyorsun?
Kazanç amacıyla dolaylı yoldan bir anlaşmayı ihlalden.
Ben işletme öğrencisiyim. Bu konuda zaman aşımı söz konusu değil mi? Olayın üzerinden 23 yıl geçtikten sonra.
Elbette var, ama o olayın ortaya çıkarıldığı tarihte başlar.
Bir ara arkadan İspanyol'un bağırdığı duyuldu. Hey Hank, burada seni bir sürü müşteri bekliyor.
Hank ağzını telefona daha da yaklaştırarak, şimdi tamam, beni biraz daha ikna etmiş oldun dedi. Geliyor musun yani?
Yo. Hayır, bu demektir ki işten çıktıktan sonra bu konuyu biraz düşünmem gerek. Şimdi işimin başına dönmeliyim.
Otelde benimle temas kurabilecek misin dedi Steve, ama geç kalmış, Hank telefonu kapatmıştı. Jeannie ile Lisa merakla ona baktılar. Steve omuzlarını silkerek canı sıkkın bir halde bilmiyorum dedi. Onu ikna edip edemediğimi bilmiyorum.
Lisa, beklemek zorundayız. Ortaya çıkıp çıkmayacağını göreceğiz dedi.
Wayne Stettler ne iş yapıyordu?
Onun gece kulüpleri var. O belki de çoktan 10 milyonluk adamdır.
Öyleyse onun sadece merakını uyandırmış olacağız. Numarasını biliyor musun?
Hayır.
Steve bilinmeyen numaraları telefon etti. O kadar ünlü biriyse listede adı bulunmayabilir.
İş yeri numarası da olabilir. Steve tekrar açtı ve iş yerinin adını verdi. Az sonra numarayı öğrendi.
Steve numarayı çevirdi ama karşısına telesekreter çıktı.
Merhaba Wayne. Adım Steve. Farkındaysan sesim seninkinin tıpatıp aynısı. Çünkü ister inan ister inanma bizler tek yumurta ikizleriyiz. Boyum 1.85, kilom 85, saç rengi dışında her şeyimiz aynı. Galiba başka ortak yanlarımız da olacak. Bende fındık alerjisi var. Ayağımın serçe parmaklarında tırnak yoktur. Sol elimi de sağ elimin tırnaklarıyla kaşırım. Ama eşeğin büyüğü ahırda, biz ikiz değiliz. Bize benzeyen başkaları da var, hem de birçok. Biri geçen pazar Johns Hopkins Üniversitesi'nde ağır bir suç işledi. Dün Baltimore polisi bu yüzden seni ziyarete geldi. Yarın öğleyin Baltimore'da Suffer Oteli'nde buluşuyoruz. Bu tuhaf bir olay Wayne, ama yemin ederim söylediklerimin hepsi de doğru. Beni ya da Dr. Jeannie Ferrami'yi otelden ara ya da kendin gel. Göreceksin, çok ilginç olacak.
Telefonu kapattıktan sonra Jeannie'ye baktı. Ne düşünüyorsun?
Jeannie omuzlarını silkti. Her kaprisi uğruna parayı gözden çıkarabilecek bir insan olay ilgisini çekmiş olabilir. Bir gece kulübü sahibine bir pazartesi sabahı belki de zorla bir şey yaptıramazsınız. Öte yandan ben olsam böyle bir telefon mesajının zoruyla uçağa atlamak istemezdim.
O sırada telefon çalınca Steve hiç beklemeden açtı. Alo.
Steve ile konuşabilir miyim?
Ses hiç de yabancı değil. Ben Steve.
Ben Preston amca. Telefonu babana veriyorum.
Steve'in bir Preston amcası yoktu. Kaşlarını çattı. Çok şaşırmıştı. Az sonra hatta başka bir ses duyuldu.
Yanında kimse var mı? Kız seni dinliyor mu?
Steve birden her şeyi anladı. Şaşkınlığı korkuya dönüştü. Ne yapacağına karar veremedi.
Bir dakika bekleyin dedi. Jeannie'ye doğru döndü ve eliyle ağzını kapatarak bu galiba Barrington Jones dedi. Beni Harvey sanıyor. Lanet olsun, şimdi ne yapacağım?
Jeannie ellerini iki yana ayırarak şaşkınlığını ifade etmeye çalıştı. Bir şeyler uydur işte dedi.
Bayanasını teşekkürler.
Steve telefonu kulağına yaklaştırarak
ha evet ben Steve dedi.
Neler oluyor? Kaç saattir oradasın?
Ben galiba...
Jean'in neler yapmayı tasarladığını öğrenebildin mi?
Ha evet öğrendim.
Öyleyse hemen buraya gel ve anlat bize.
Olur.
Oyuna filan getirilmedin ya.
Hayır.
Onun üstündeydi galiba.
Öyle de denebilir.
O lanet olası pantolonunu derhal bacağına geçir ve eve gel. Hepimizin başı belada.
Olur.
Şimdi telefonu kapatınca annenle babanın avukatlığını üstlenen birinin en kısa zamanda New York'ta bulunman gerektiğini bildirmek için aradığını söyleyeceksin. Bu uydurduğun hikaye acele etmek için iyi bir bahane olacak senin için, tamam mı?
Tamam, en kısa zamanda orada olurum.
Barrington telefonu kapatınca Steve de kapattı. Sıkıntıdan kurtulunca Steve'in omuzları düşüverdi. Galiba onu kandırdım.
Jean'i sordu, ne dedi?
Çok ilginç. Anlaşılan Harvey niyetinin ne olduğunu öğrenmesi için buraya gönderilmiş. Demek eline geçen bilgiler sayesinde neler yapabileceğini düşünüp duruyorlar.
Ne demek duruyorlar? Kim?
Barrington'la Preston amca diye biri.
Preston Bark, Genetiko'nun genel müdürü. Neden telefon ediyorlar peki?
Sabırsızlıktan. Barrington beklemekten usanmış. Galiba o ve kafadarları ne yapacağını öğrensinler ki ona göre bir yol izlemeye karar verebilsinler. New York'a avukatı görmeye gitmek zorunda olduğum yalanını söyledikten sonra bir an önce eve gelmemi söyledi.
Jean'e endişeli görünüyordu. İşte bu çok fena. Harvey ortalıkta görünmeyince Barrington işlerin ters gittiğini anlamış. Dolayısıyla da Genetiko önceden uyarı almış olacak. Bundan sonra ne yapacaklar hiç belli olmaz. Ya basın toplantısının yerini değiştirirler, ya güvenlik önlemlerini arttırarak içeri girmemizi engellerler veya toplantıyı tamamen iptal ederler ve satış anlaşmasını bir avukatın ofisinde imzalarlar.
Steve kaşlarını çatmış yere bakıyordu. Bir öneride bulunmak istiyor ama bir türlü karar veremiyordu.
Sonunda öyleyse Harvey evine gitmeli dedi.
Jean'i başını sağa sola oynatarak şurada döşemenin üzerinde yatarken sürekli bizi dinliyordu. Onlara her şeyi anlatacaktır dedi.
Onun yerine ben gidersem hiçbir şey anlatamaz.
Jean ile Lisa şaşkın şaşkın Steve'e baktılar. Steve her şeyi hesaplamış değildi. Sesli sesli düşünüyordu. Barrington'ın evine gidecek ve onlara kendini Harvey diye yutturacağım. Onlara güven vermeyi bilirim.
Steve, bu çok tehlikeli bir şey. Onların yaşam koşulları hakkında hiçbir şey bilmiyorsun. Banyonun bile nerede olduğunu çıkaramazsın.
Harvey seni kandırabildiğine göre ben de Barrington'ı kandırabilirim.
Steve olduğundan da özgüvenli görünmeye çalışıyordu.
Harvey beni kandıramadı. Kim olduğunu çıkardım.
Bir süre kandırdı ya.
Bir saat bile sürmedi. Ama senin orada daha uzun kalman gerekecek.
Çok fazla değil. Harvey genellikle Baltimore'a pazar akşamı döner. Bunu biliyoruz. Ben gece yarısına doğru buraya dönmüş olurum.
Ama Barrington Harvey'in babası, olanaksız.
Steve onun haklı olduğunu biliyordu.
Daha iyi bir önerim var mı?
Jean'i uzun bir süre düşündükten sonra yok dedi.
43. ayrımın sonu. Sayfa 537.